Ayrım 25, sayfa 206. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme döneminde çektiği büyük maddi sıkıntıları daha önce başka kitaplarımda anlattım. Bu nedenle onları tekrarlamayacağım. Ancak o günlerde yaşanan büyük para sıkıntısının aşılmasında Rauf Orbay'ın bulduğu 1000 liranın, Kılıç Ali'nin Ali Galip olayında el koyup Atatürk'e verdiği 6000 altının, Binbaşı Süleyman Bey'in ayarladığı 900 liranın, Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti üyelerinin kendi aralarında toplayıp Atatürk'e verdikleri 1000 liranın, Sivas Osmanlı Bankası müdüründen alınan 1000 liranın ve Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin Ankara tüccarından toplayıp Atatürk'e teslim ettiği 1000 liranın etkili olduğunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında ekonomik sıkıntısı özel hayatında da devam etmiştir. Örneğin büyük taarruz hazırlıkları öncesinde 19 Haziran 1922 tarihinde yazdığı bir mektupta 3 sene boyunca annesi Zübeyde Hanım'a yaptığı yardımlardan dolayı Sezai Ömer Bey'e teşekkür ederek ondan o sırada İstanbul'da bulunan halası ve bazı akrabalarının geçimlerini sağlayabilmeleri için kız kardeşi Makbule Hanım'a her ay 100 lira verilmesini rica etmiştir. Sezai Ömer Bey bu parayı Atatürk'ün bıraktığı 2000 liradan ödeyecektir. Öyle bir zaman gelmiş ki annesi ve kız kardeşi işgal İstanbul'unda tamamen parasız kalmıştır. Atatürk de onlara evdeki halıları, kilimleri satmalarını söylemiştir. Atatürk'ün para sıkıntısı Sakarya Savaşı öncesinde de devam etmiştir. O günlerde Çankaya'da Yaver Dairesi'nin nöbetçi çavuşu Ahmet Çavuş, bir gün Miralay İzzettin Çalışlar Bey'in karısının gelip Atatürk'te görüşmek istediğini, biraz sonra Polatlı'ya hareket edecek olan Atatürk'ün İzzettin Çalışlar'ın karısıyla Yaverlik Dairesi'nde şöyle bir görüşme yaptığını belirtmiştir. Gazi Hazretleri hayrola diye sorunca, kadın elindeki mektubu uzatıp iki çocuğu olduğunu, kendisine Kayseri'ye gitmek için yardımda bulunmasını istedi. Bunun üzerine Gazi Hazretleri cebinden cüzdanını çıkarıp, "Bütün param budur, başka param yok hanım." Üzüntüyle, "Eğer başka param varsa gövdeme yapışsın." diyerek kadına bütün bir 50 liralık banknotu verdi. "Üzülme, Allah büyüktür. İnşallah her şey düzelecek, iyi olacak," dedi. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında paramız yok diyenlere kendinden emin bir şekilde bulunur diyen Atatürk, gerçekten de Kurtuluş Savaşı'nı başarıya ulaştıracak kadar para bulmayı başarmıştır. Atatürk 1921'de Tekalif-i Milli Emirlerini, Milli Yükümlülükleri yayımlayarak iğneden ipliğe, çarıktan çoraba kadar ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılamak için halktan savaş sonrasında geri ödenmek üzere yardım istemiştir. Milli mücadelenin temel gelir kaynakları halktan alınan vergiler, bağışlar, yardımlar, Sovyetler Birliği'nden alınan silahlar ve paralar, Hindistan Müslümanlarından gelen paralarla Azerbaycan'dan gelen gaz yağı, petrol ve bir miktar altındır. Atatürk'ün 1922 tarihli 19 numaralı not defterine yazdıklarına bakılacak olursa, taarruz için ciddi paraya ihtiyaç vardır. Ordunun libası ve teçhizatın ikmali için 45-50 milyon lira lazım. Harekata başlayabilmek için 200 bin cepheye, 300 bin başkomutanlık nakliyatı için verdim. Bir miktar para verebilmek için 420 bin lira istiyorum. Maliye vekili çalışıyor. Bir tarafta Fransa'dan, bir tarafta Rusya'dan ihtiyaçları temine çalışıyoruz. Bazı ordu kumandanları maaş meselesini ortaya koyarak orduyu rencide etti. Maaş hakkındaki emir olamıyor. Maliye vekili Hasan Bey ile görüşeceğim. Başkomutan Atatürk, büyük taarruz öncesinde daha fazla beklenilmeden taarruza geçilmesini isteyen meclise taarruza geçilmesi için önce askeri hazırlığı ikmal etmek lazımdır. Askeri hazırlığın ikmali için de 15 milyon lira lazımdır diye seslenerek, maliye vekaletinden derhal 15 milyon liranın bulunup kendisine verilmesini istemiştir. Atatürk'ün bu isteğine Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey ve bazı milletvekilleri "Bu kadar para nereden bulunur? Bari ordunun mevcudunu azaltalım." teklifinde bulununca Atatürk tekrar kürsüye gelerek şunları söylemiştir: "Arkadaşlar, ben ordunun mevcudiyet ve kuvvetini paramızla dengeli bulundurmak nazariyesini kabul edenlerden değilim. Para vardır, ordu yaparız. Paramız bitti, ordunun mevcudu azalsın. Benim için böyle bir mesele yoktur. Napolyon muvaffak olmak için 3 şart lazımdır. Para, para, para" demiş. "Ben bu kanaate iştirak etmiyorum. Para vardır veya yoktur. Muvaffak olmamız için ordu vardır ve olacaktır." Atatürk'ün bu çıkışından sonra itirazlar kesilmiş ve büyük taarruz için gereken paranın bulunması için çalışmalara başlanmıştır. Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey, Rusya'dan gelen son 300 bin altın, Osmanlı Bankası müdüründen aldığı 1,5 milyon lira ve Hindistan Hilafet Cemiyeti'nin Kurtuluş Savaşı'na yardım için gönderdiği paradan 500 bin lira olmak üzere elde toplam 2 milyon 100 bin lira olduğunu belirtmiştir. Geri kalan 12 milyon 900 bin lira da tahsisat ve vergilerle sağlanmış ve 15 milyon lira hazırlanıp Başkomutan Atatürk'e verilmiştir. Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Anadolu düşmandan temizlenmiş, vatan kurtulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından "Hayatımı tehlikede hissediyorum" diyerek işgalci İngilizlere sığınıp Türkiye'den kaçan son padişah Vahdettin, yanındaki yüklü miktarda parayı İtalya'da Sanremo'da har vurup harman savurduktan sonra maddi sıkıntı çekmeye başlamış ve hiç utanıp sıkılmadan bir mektupla Atatürk'ten yardım istemiştir. Hasan Rıza Soyak söz konusu mektubu Atatürk'e okuduğunda Atatürk şunları söylemiştir: "Gördün mü dünyanın halini çocuk? Nerede o haşmet, nerede o azamet, nerede o saltanat? Şimdi hepsinin yerinde yeller esiyor. Hiçbir şeye güvenilmez. Bundan dolayı hayatta daima çok ölçülü olmak lazımdır." Daha sonra kendi şahsi serveti olmadığını, devletin hazinesinin de boş olduğunu, ayrıca zengin de olsa devlet hazinesinden yardım etmeye hakkı olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürmüştür: "Diğer taraftan bahis mevzusu olan zatın hataları yüzünden vatan ve hak savunması için boğuşmak mecburiyetinde kalarak şehit olan memleket evlatlarının yetim bıraktığı yüz binlerce devlet yardımına muhtaç insan vardır. Binaenaleyh bu bahsi bırakalım çocuk. Yalnız mektubu bir vesika olarak sureti mahzuda saklayınız. Rüşvet almadı, hırsızlık yapmadı, devleti soymadı, haram yemedi. Emperyalizmin ve geri kalmışlığın pençesinde borçlu ve yoksul bir devletin cepheden cepheye koşan vatansever bir neferi olan Atatürk, hayatının hiçbir döneminde rüşvet almamış, hırsızlık yapmamış, devleti soymamış ve haram yememiştir. Atatürk 1905'te Şam'da kurmaylık stajını yaparken o bölgedeki bazı askerlerin ve komutanların halkı soyduğuna, rüşvet aldığına tanık olmuştur. Atatürk'ün arkadaşı Müfit anlatıyor: "Çok para kazanılmış, benim hisseme oldukça altın isabet etmiş. Dün akşam bu altınları bana getirdiler, vermek istediler. Ben tereddüt ettim. Arkadaşınız Mustafa Kemal'e senin aldığından birkaç misli verilecektir" dediler. Ben de "Müsaade ediniz bir kere kendisinden sorayım" dedim. Mustafa Kemal: "Sakın paraları almış olmayasın." Bay Müfit: "Hayır." Mustafa Kemal: "Müfit, sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa yarının adamı mı?" Müfit, elbette yarının adam olmak isterim deyince Mustafa Kemal, elbette bu paraları alamazsın. Esasen ben de alamam demiştir. Bu hadisten dolayı kendisine düşman oluyorlar. Sebebi de hesap kitaplara mani olduğu için. Mustafa Kemal onlara şu sözleri söylüyor. Efendiler, ben namuslu bir adamım. Benimle arkadaş olanların da namuslu olması gerekir. Sizin bana bahsettiğiniz hesaplara benim aklım ermiyorsa ve bunu Şam'a gönderip tetkik etmeyi teklif ediyorsam, bana bir şey demeye hakkınız olmamalıdır. Yarın Müfid'i Şam'a göndereceğim. 1905'te Atatürk, ben namuslu bir adamım. Benimle arkadaş olanların da namuslu olması gerekir diyerek rüşvet almayı reddettiğinde daha 24 yaşındadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin cephesinde 7. Ordu Komutanlığı yapan Atatürk, yeni görevi için İstanbul'dan Halep'e hareket etmeden önce ordusunun bağlı olduğu Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mareşal Falkenhayn'ın kendisine gönderdiği rüşvet altınlarını kabul etmeyerek nasıl iade ettiğini 1926 yılında Falih Rıfkı Atay'a ayrıntılı olarak anlatmıştır. Alman komutanın altın dolu sandıklarla kendisini satın alıp Alman çıkarlarına hizmet ettirmek istediğini belirterek, bana böyle yapıldığına göre kim bilir başkalarına neler yapılmıştır demiştir. Atatürk'e kulak verelim. Yıldırım Ordusu Komutanlığı'na atanıp İstanbul'dan Halep'e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn, karargahında bulunan bir Türk subayıyla yanında bir genç Alman subayı akaretlerdeki 76 numaralı evime geldi. Ufak ve zarif sandıklar içinde Falkenhayn tarafından bana bazı şeyler getirildiğini söyledi. O şeylerin kendilerini kabul ettiğim odaya getirilmesini emrettim. Salon kapısının yanında ufacık sandıklar istif edildi. Bunlar nedir dedim. Alman subayı dedi ki, İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Size Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bahsetmemiştim. Fakat zannederim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacına sarf edilmek üzere göndermiştir. Onun için tercümanlık eden Türk subayına dedim ki, bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım reisine gönderilmek lazımdı. Benim için fazla külfettir. Subay sözlerimi Alman subayına nakletti. Alman derhal, efendim o da başka dedi. Bizim subaya, paranın miktarını bu subaydan iyi tahkik et. Huzurunda alındığına dair bir senet yaz. Ver imza edeyim dedim. Subay emrimi yaptı fakat Alman imzalı senedi kabul etmek istemedi. Tekrar, bu subay bilmiyor dedim. Senedi alsın ve Mareşal'a versin ve siz de bu paraları alması için levazım reisine haber gönderiniz. Doğal olarak iş böyle bir cereyan takip etti. Bu sandıklar ve içindekiler ordunun levazım reisliğinde ve benim bunlara karşılık verdiğim senette Falkenhayn'ın mahrem dosyasında birkaç ay birbirlerini bekler şekilde kaldılar. İşte yukarıda söylediğim üzere 7. Ordu Komutanlığı'ndan kendimi affettikten sonra komutanlığa vekil bıraktığım Ali Rıza Sedes Paşa'ya bu sandıkları teslim ettim ve kendisinden aldığım senedi o vakit yaverlerim bulunan Cevat Abbas, şimdi Bolu mebusu ve Salih, şimdi Bozok mebusu beylere vererek kendilerine şu emri verdim. Hemen Falkenhayn'ın karargahına gideceksiniz. Bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendisinde bulunan senedimi alacaksınız. Yaverlerim bizzat Falkenhayn'ı görmek hususunda biraz güçlük çekmekle beraber emrimi harfiyen yapmışlardır. Biraz sonra yanıma gelerek dediler ki, Mareşal Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor ve bu para için sizin imzanızı taşıyan bir belgenin kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla Ali Rıza Paşa imzalı senedi kabul etmiyor. Tekrar yaverlerime dedim ki, Şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gideceksiniz ve diyeceksiniz ki verdiğiniz altınlar olduğu gibi saklıdır. Buna karşılık size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların varlığını ortadan kaldırmaz. Belgeyi kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair siz bir belge veriniz ve diyeceksiniz ki bizi buraya gönderen komutanın altın karşılığı memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlardan olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Hala bunda tereddütünüz varsa komutanımız bunu size ve kamuoyuna daha başka türlü ispat edebilir. Paralarınız duruyor. Fakat bu paralardan daha çok kıymetli Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz. Ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz. Emir verdiğim arkadaşlar grup komutanı Falkenhayn'ı tanıyan adamlar değildi. Fakat beni çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn'ın elinden benim imzamı taşıyan kağıt parçasını alıp dönmüşlerdi. Kolayca tahmin etmek mümkündür ki Mareşal Falkenhayn beni, belki benden başka birçoklarını böyle sandıklarla altın vererek ifade etmek yolundaydı. Üzerinde durmaya değer sanırım. Alman Mareşal Falkenhayn'ın sandıklar dolusu altın rüşvetini elinin tersiyle iten Atatürk'ün cebinde Halep'ten İstanbul'a dönecek yol parası yoktur. Kendi anlatımıyla Halep'ten İstanbul'a gitmek için tren ücreti verecek param olmadığının farkında değilmişim. Yalnız 5-10 atım ve kısrağım vardı. Zamanla edinilmiş, yetiştirilmiş cins atlar ve kısraklar. Salih'i çağırdım ve bu atlardan birkaçını satın da İstanbul'a gidebilelim dedim. Ancak atlarına pazarda alıcı bulunamamıştır. Bunun üzerine Cemal Paşa Atatürk'ün atlarını 2000 lira karşılığında satın almış, Atatürk de cebindeki bu parayla İstanbul'a gelmiştir. Bir süre sonra Cemal Paşa da bu atları 5000 liraya başka birine satmıştır. Ayrıca Cemal Paşa büyük bir incelikle atların satışından elde ettiği 3000 liralık farkı da Vasıf Paşa aracılığıyla Atatürk'e göndermiştir. Ayrım sonu. Sayfa 213.